Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhabalar, görünen görünmeyenin 24. programına hoş geldiniz. Arkadaşım Mesut'la birlikte geçen bölümde birlikte yaşamanın, bu topraklar üzerinde birlikte yaşamanın zorlaşmasını konuşmuştuk. Yine devam edeceğiz aynı konuya. Bu sefer biraz tarihin projektörünü yakmaya çalışacağız. Bu topraklar üzerinde ne oluyor da birlikte yaşamak, daha doğrusu değişik kültürlerin, değişik bakışların, değişik dünyaların, değişik dünya görüşlerinin, değişik dünya algılamalarının birlikte yaşaması niye zorlaşıyor? Niye zorlaşıyor da mesela benim aklıma hep takılan bir sorudur bu. Anadolu'yu merkez alırsak ama Balkanlardan böyle Anadolu'ya, oradan bütün Orta Doğu'ya niye böyle bir bu toprakların üzerinde giderek kültürel açıdan bir çölleşme yaşanıyor. Çölleşme yaşanıyor çünkü giderek tekil kültür, bir kültüre doğru dönüşüyor. Halbuki Orta Doğu, bütün bu işte Anadolu toprağı, Orta Doğu, Balkanlar, bütün uygarlık tarihi boyunca çeşitli göçlerin temel merkezi, çeşitli göçlerin bir kültürel kavşağı olmuş. Ne oldu da böyle oldu şimdi? Yani ne oldu da böyle bir saflaşma başladı? Yani ne oldu da böyle bir homojenlik başladı bu topraklarda ve ne oldu da bu çoğu kültürler yok oldu gitti? Nereye gitti? Yani nereye gitti belki ayrı bir soru ama niye böyle oldu? Ne oldu da böyle oldu? Ona bakmak isteyeceğiz. Bu tek düzeliğe bakmak isteyeceğiz Mesut'la beraber. Yani kültürlerin giderek yoksullaşması demek aynı zamanda bu. Onun için tabii biraz bu toprakların sosyolojisine, biraz bu toprakların tabii ki ekonomisine, biraz da tabii bugün daha çok bu toprakların tarihine ve bu toprakların tarihi içinde sevgili Mesut'la birlikte daha çok onun şeyi, onun konusu bu. Yani niye daha çok bu topraklar üzerine tarih yerine söylenceler geçerli? Niye tarih üzerine, tarih yerine menkıbeler, niye tarih yerine efsaneler geçerli? Buna bakmaya çalışacağız. Ama tabii öncelikle bunun için bir şeye bakmak isteyeceğim. Ondan sonra sözü Mesut arkadaşıma vereceğim. Önce bir tarihsel gelişime bakmak lazım. Yani madem tarih perspektifinden bakacağız. Bunun için önce bir tarihin ne olduğunu, tabii herkes biliyor ama galiba bir yanlışlık var orada. Tarih bu topraklar üzerinde daha çok Mesut'un deyişiyle bir vaka nüvisler halinde anlatılıyor. Halbuki tarih böyle bakıldığında nihayetinde kendine dair metiyeler, kendine dair bir övgüler haline dönüşür. Nihayetinde efsanelerin türediği yerde sürekli her taraftan bir mazlum olma, mağdur olma edebiyatı büyür. Halbuki tarihe başka bir şekilde bakmak lazım. Tarih vaka nüvislerin tarihi değildir. Tarihe bakmanın algılanmasıdır. Hegel'i belki hatırlatmak gerekecek burada. Yani mesela Voltaire ile önce Batı'da, ki maalesef bu toprakların üzerinde böyle bir süreç yaşanmadı. Yani bir aydınlanma, bir modernleşme süreci Batı türünde yaşanmadı. Bir aklileşme süreci yaşanmadı. O zaman Voltaire ile Hegel ile birlikte yaşanan yaşanmadı. Ama biz ister istemez burada sormaya çalışacağız. Voltaire ile Hegel ile birlikte olanı. Yani tarihin anlamı nedir? Çünkü tarihe sonunda anlamı veren daha sonra gelen kuşaklardır, değil mi? Yani tarih o sırada olan bitenin kayda geçirilmesinden ibaret değildir. Yani Voltaire ile Voltaire mesela ilk olarak hem filozof hem tarihçi ve biraz felsefi yönden tarihe bakmaya çalışıyor. O ünlü iki ciltlik kitabı var onun. Ve burada ilk olarak tarihte işte o Saint Augustine'lerden sonra falan ilk olarak ne yapılıyor? Tarihe inançla bakmak durduruluyor. Voltaire diyor ki tamam artık akılla tarihe bakacağız. Mesela daha sonra çok daha sonra tabii ama Nietzsche ne diyor? Gerçeğin en büyük düşmanı hurafeler. Hurafeler de aslında kanaatler demektir. Kanaatler büyük şeylerin, büyük savaşların neticesi olabilir. O zaman ben tekrar bir tarih perspektifinden bakmaya çalışacağım olan biten ama istersen Mesut sen hemen böyle bir bize bu topraklar üzerinde böyle bu tarihin aklileşmesi, tarihi akılla bir Voltaire'yen, bir Nietzsche'yen, bir Hegel'yen perspektiften ben açacağım biraz sonra ama sen hemen bize bu topraklar üzerinde ne oldu da böyle kendi kendimize kala kaldık? Birbirimizle baş başa kaldık. Ne oldu da değişik hiçbir ses artık kalmadı?
Şimdi konuya girmeden önce belki sadece kısaca bir toparlamak lazım. Bu coğrafyanın özelliklerini. Bugün Balkanlar, Doğu Akdeniz Havzası, Anadolu, Kafkasya ve hatta onların kuzeyi biraz daha güneyi de aldığımız olan bölge bazı tarihçiler tarafından ara bölge, geçiş bölgesi olarak kabul edilir. Bu batı, doğu ve güneydeki medeniyetlerin kesiştiği bir alandır ve devamlı bir etkileşim. Bu etkileşimde de tabii zaman içinde tabii ki savaşlar, istilalar rol oynamış ama en önemli rol herhalde yine büyük bir şekilde ticaret yollarının da kavşakları bu yollar. Hatta bir ikinci özellik de bu coğrafyada, bu bölgede özellikle küçük küçük devletlerin çok uzun ömürlü olmadıkları fakat imparatorluklar bölgesi. Bu imparatorluklar demek de aynı zamanda çok uluslu, çok kültürlü, çok inanışlı, çok dilli toplumlar demek. Hani bunu biz Büyük İskender'le başlıyoruz. Helenistik dönemle bu çağa giriyoruz ve bu neredeyse Osmanlı'nın sonuna kadar devam ediyor. Yine imparatorlukların kesiştiğini görüyoruz. Bir tarafta Habsburglar, Almanlar daha ötede, Rus İmparatorluğu ve Osmanlı. Şimdi belki de işte bu ulus devlet ülküsünün, ulus devlet yaratma sıkıntısının hani daha doğrusu ulus devlet projesinin hayata geçirilmedeki en sıkıntılı coğrafya bu coğrafya oldu. Çünkü bu coğrafyada etnik olarak veya dini olarak %100 homojen hiçbir coğrafi bölge yoktu. Yani batıda belli toprak bütünlükleri, belli etnik ve dini bütünlüklerle oluşmuşlardı ve onların ulus devlet kurmaları daha rahat oldu.
Ama galiba bu nedene şeyi de ilave edebilir miyiz? Yani burada bir iktisadi dinamiğin batıdaki gibi aynı şekilde boy vermemesi.
Tabii kesinlikle çünkü batıyla doğu arasındaki bu ekonomik olarak aranın açılması, uçurumun ortaya çıkması aslında Osmanlı'nın en başlarından başlıyor. Amerika'nın keşfiyle batıya gelen yüksek miktarda kıymetli maddeler, emtia, altınlar, şeyler dengeleri değiştirmeye başlıyor.
Çünkü nihayet ulus devlet iktisadi boyutu olan değil mi? Yani iktisadi boyutu olan entegrasyonunu
yaratmaya başlıyor. Yani Osmanlı'nın zaten yavaş yavaş gerileme, hatta ilk genişleme döneminde de bunun sıkıntısı var. Zira Osmanlı kendi kontrolündeki daha önceki imparatorluklar gibi de yani uzaklaşmakta olan ticaret yollarını kontrol için toprak genişlemesi bir yerde bir dinamiklerden biri de o. Kuzey, güney, doğu, batı ticaretleri zaten Akdeniz'in yavaş yavaş çöküşe geçişi ekonomik açıdan deniz yolları, deniz keşifleri ve deniz ticareti yani merkantilist döneme geçiş aşağı yukarı Rönesans'ta aynı dönemlere bastırıyor.
Peki sen şimdi çok güzel bir giriş yaptın ama ben istersen tekrar bir metodolojik bir şeye döneyim, onu halledelim, sonra devam ederiz senin kaldığın yerden. Yani galiba bütün meselemiz tarihe nasıl, tarihin ne olduğu konusunda farklılaşmak batıyla. Yani teknolojik açıdan farklılaşıyoruz, iktisadi açıdan farklılaşıyoruz. Bunun sonucunda da yöntemsel açıdan, bilimsel açıdan, yani tarih nedir, tarihe nasıl bakacağız? Çünkü galiba üç şekilde, bilmiyorum sen ne diyeceksin, bakabiliriz tarihe. Bir tanesi işte Saint Augustine'de olan o somutlaşan bakış var. Yani teleolojik amaçlı bir bakış var. Tarih Tanrı'nın ve dinin bizi sürükleyip getirdiği bir yerdir. Ve orada Tanrı'nın zaten dinin amacı vardır. Oraya doğru bir gidiş vardır. Tarih bu kadardır. Dolayısıyla içinde olup biten her şey ona göre yorumlanır. Bir. İkincisi işte Voltaire, Hegel'le falan devam eden süreç. Yani Marx'la devam eden süreç. Tarih değildir. Tarih o değildir. Tarih, Marx'ı şu anda dışında bırakıyorum. Tarih aklın, tarih aklın yorumudur. Tarih aklın bakışıdır. Üçüncüsü Marx'la beraber tarih sınıfın bir amacı. Şimdi ama burada iki tanesinde de öbüründe de bir var, bir amaç var iyi kötü. Şimdi biz nasıl bakalım? Yani burada bir ulusal perspektiften mi bakalım, sınıfsal perspektiften mi, dinsel, yani bu tarihsel süreçlerin anlamını sence nasıl koyalım? Önce orada
şimdi
bir mutabık
çok önemli
alalım.
Bir şeye dikkat çektin çünkü yani buna benzer bir durum Osmanlı'da var. Yalnız Osmanlı'da tüyleri ürpertiren bir eksiklik var. Mesela Osmanlı düşüncesini baktığınız zaman hiçbir zaman gelecek zaman mevcut değil. Hı. Geleceğe yönelik hiçbir proje, hiçbir ve bir düşünme tarzı, geleceğe hazırlama diye bir projeksiyon yok.
Çok güzel söyledin. Peki burada bu Augustinyen bir bakışı bulabilir miyiz? Yani gelecek çünkü zaten Tanrı'ya aittir.
Evet, kesinlikle.
Gelecek bize ait değildir. Gelecek ölümlü insana ait değildir. Değil mi?
Tabii. Öbür taraftan da tarihle ilgilenen kişiler, tarihi kayda geçenler olarak vakanüvisler.
Evet.
Vakanüvisler de bir devlet memurluğu eninde sonunda.
Ve nihayet bir tarafın görüşünü yazacak değil mi?
Bir tarafın görüşünü yazacak çünkü bir taraftan maaş alıyor diyebiliriz. Ama aynı zamanda hangi sultanın dönemindeyse o sultanın hoşuna gidecek şeyleri yazması, onun sevdiği insanları yüceltmesi, sevmediklerini belki eleştirmesi falan gibi bunları görüyoruz. Arada tabii önemli bilgiler de bunlar sağlıyor ama yeterli değil. Hmm. Yani bugün modern anlamda bir tarih araştırması yaptığımız zaman aynı olayı bile değişik kaynaklardan, değişik kitaplardan veya tarihçilerin görüşlerinden bir araya getirmemiz daha sağlıklı, daha gerçekçi bir yaklaşım gerektiriyor. Biz genelde çok tarih analizi mesela bizim orta öğrenimde lisede
yok
gibi tarih analizi diye bir şey yok. Karşılaştırmalı tarih de yok. Aynı dönemde burada bizde bu olurken orada ne oluyordu, nasıl dünya gelişiyordu, hepsi birbirinden kopuk parçaları bir araya puzzle gibi getirme.
O zaman
ama,
pardon, Osmanlı'nın tarihe bakışını bugüne kadar olarak niteleyebilir miyiz? Yani teolojik artı siyasi amaçlı bir bakış. Yani amaçlı bir bakış. Nereye doğru gidildiği belli olan bir bakış ama gelecek yok zaten.
Osmanlı'daki en önemli devlet
seküler
düsturu
değil
olarak seküler değil. Ve ayrıca en önemli asayişin berkemal olması ve de hiçbir şekilde hiçbir şeyin dünya üzerindeki kurulu sistem çok iyidir. Bunun değişmemesi lazımdır. Ama değişen bir dünyada
uzaktan da olsa biraz eski Yunan'ı hatırlatıyor. Uzaktan bile olsa.
Tabii aslında büyük ihtimalle bir devamlık var.
Bizans'tan
da var, Roma'dan da var.
Evet. Çok hatırlatıyor
Tabii.
Dünya neyse odur.
Ama değişen bir dünyada değişmediğimiz zaman tabii ki oyunun dışında kalıyorsunuz.
Evet.
Yani o zaman başka türlü yakalamaya yangın tedbiri almak yerine itfaiyecilik yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Ve de her zaman başarılı da olunmuyor. Hmm. Çünkü aynı şekilde dünyanın geliştiği gibi gelişmeyi de sağlayamıyorsunuz. Ekonomiyi de yakalayamıyorsunuz. Dünyadaki değişen dengeleri, değişen dünyayı okumakta yanılmalar oluyor tabii ki.
Burada yine şey olabilir mi? Ben hep onun üstünde duruyorum. Non seküler, seküler olmayan bir şekilde bakılması, kendi istediğimizin kanıtlarını tarihe yerleştirmek şeyini sonucunu getiriyor. Yani seküler bakmak istemiyoruz bütün bir Osmanlı'da. Bu sefer bir de sultanın tarihçisiyiz. Bu sefer istediğimiz taşları koyabiliyoruz sonuca gitmek için.
Tabii,
ne dersin böyle
tabii
bir şey?
Yani gerçekleri yani, olduğu gibi görmek yerine görmek istediğimiz gibi görmek.
Tamam, bir Voltaire yan bakış gibi, gelişemiyor.
Tabii. Yani belki Batı eserlerinin gitgide çok daha fazla eğitimde yer almaya başladığı diyelim 19. yüzyılın ikinci yarısı yani İslahat ve Tanzimat dönemlerinde bir başlangıç var. Ama bu kadar büyük ölçüde ve modernitenin gerisinde kalmış bir toplumda sadece belli büyük şehirlerde, başkentte ve önemli diyelim şehirleri mesela İstanbul başkentte bir payitaht ama Selanik çok daha önemli bir şehir. Hı-hı. Daha düşünce açısından her açıdan yani İstanbul Osmanlı'nın en batılı şehri.
Evet. Tabii çok önemli.
Çok önemli.
Selanik, evet.
Ama yani bu şehirlerdeki hareketlenmeler ve değişim çabaları tabii ki sınırlı ve başarıya ulaşması zor hareketler oluyor. Zor. Ve o ben hep şeyle karşılaştırırım genelde. Yani nasıl Sovyet sistemi belli bir sistemdi. O sistemi de Perestroika ve Glasnost'la yani şeffaflık ve yeniden düzenleme şeyine girdiği zaman yani Osmanlı'nın çöküşünden 150 sene alan çöküşünden daha çabuk çöktü Sovyetler'de. Evet. Yani yine geriye tabii o eski strüktürden kalan yani boşluğa düşmedi tamamen yok olmadı ama yani o gelişimini ileriye götüremedi. Evet. Yani Osmanlı'da yani bulunduğu coğrafyalarda çok daha dengeli belki federal yapılara geçebilirdi. Yerel yönetimlere daha fazla ses verebilirdi. Evet. Ne bileyim belki kaçırılan büyük bir fırsattı o senedi ittifak. Magna Carta'nın
ama
geç kalmış.
Ama onların hepsi kaçırıldı.
Onların hepsi kaçırılmış. Evet. Çok fırsat var ama kaçırıldıysa bunların zaten kaçırılmaması da herhalde çok zordu.
Evet. Şimdi bak mesela Batı'yla farkı olarak yine tarihten bakınca Goethe tarihi çok enteresan şey yapıyor, tarif ediyor. Diyor ki genel olarak diyor doğal bir gereklilikten ibarettir tarih. Doğanın bir gerekliliğinin yani biraz Spinozyen bir tarif var burada. Diyor ki her şeyi yutan çılgın akarsuların sonunda korkunç bir sel baskınına neden olmasından ibarettir tarih diyor. Yani burada demek istediği insan iradesinin insan iradesinin tarihi yönlendirmesine biraz kuşkulu bakışı. Şimdi bizim burada zaten şey yok. Tümüyle non seküler bir tarih algısı olduğu için yani Tanrı'nın isteği var tarihi yapan. Padişah da zaten onun şeyi. Onun buradaki elçisi, sözcüsü her neyse o terimleri yani çok boğulmadan gölgesi. Öyleyse gerçekleştirdiği şey ne? Yani fetihler yapılacaksa bu fetihler kimin için yapılacak? Bu fetihler işte iki tane padişah ve daha üstteki büyük güç için yapılacak. Bu işte tarihi bu bakış yani mesela Goethe'nin o büyük Batı'nın büyük filozoflarının Hegel'in dışındaki bu bakış sence de bu bizdeki tarihsel çarpıklıklara, efsanelerin türemesine çünkü hep belli bir amaç var zaten. O amacı tartışamıyorsun. O zaman yapılan edilen her şey aklaşmış oluyor, mübarek oluyor. Ne diyorsun? Bugün bu gelinen kültürsüzleşme, çoraklaşma biraz bunların...
Biraz onların hepsinin etkisi var tabii. Gerçi öbür tarafta da yani o insanın iradesinin dışında olan tarihin gelişimi bir yerde kesişiyor bizdeki kadercilikle de. İşte Allah'ın dediği olur veya her şey evet, olacağına varır evet. Düşüncesiyle. Ama tabii ki derin analizlerden çok daha çok, eksik,
evet.
Daha sığ. Bir de şey unutmamak lazım yani Osmanlı toplumu genelinde çok okumaya, öğrenmeye eğilimi olan bir toplum değil ki. Yani bu maalesef negatif bir miras olarak hala geçerli bence. Ve daha çok tarihi birinci kaynaktan bir kitaptan okumak yerine okumuş olan birinin anlatmasını tercih ediyorlar. Yani kahvelerde işte Tuluat gibi şey gibi kitapları okumuş olanlar belli şeyleri. Bunlar yavaş yavaş efsane şeyi de yani ta Firdevsi'nin Şahnamesi'nden beri. Aklı
dışında olan şey yapıyor.
Yani bu tarihin böyle olay ve kişiler üstünden olağanüstü kahramanlar ve edebi bir şey olması. Yani bakıyorsunuz zaten Osmanlı dönemindeki o bakanüvislerin de bazılarının yaptığı tarih, işte tarihi tevacül, tarih filan hepsi bunlar manzum olarak yazılmış. Evet. Yani bugün yani bir aslında edebi bir şey var ama ne zaman edebi boyuttan bahsedersek orada biraz da kurgu ve şeyden de bahsedebiliriz. Yani gerçekten
akıl
uzaklaşma.
Akıl ve sezgiden, evet. Tabii. Evet, evet.
Yani bir yorumdur. Yani sonunda bütün vakaların kesin bu böyle oldu denmesine şey yok. Yani dediğim gibi karşılaştırmak evet. gerekir. Karşılaştırdığımız evet. zaman mesela bir çaldıran şey olduğu zaman İran kaynakları ne diyor? Şah İsmail'in tarihçisi ne yazmış aynı olay için? Bizimki ne yazmış? Yani öyle bir bakabilmek aslında.
Lazım. Ve bence Hegel şeyden bile olsa Goethe'yi eleştiriyor. Diyor ki Hegel tarih aslında zihnin bir üst düzeye fırlamasıdır diyor. Tarihin anlayışı zihnin üst düzeye fırlamasının anlayışıdır diyor. Şimdi yani biraz evvel dedin ya insanın kaderciliğiyle neredeyse kesişiyor. Hegel buna karşı çıkıyor. Şimdi evet. zannediyorum bu dünyada yani Doğu'nun dünyasında zannediyorum mesela bir Hegel'in tarihi bu bakışının getirilmemiş olması da çok önemli. Yani karşılaştırmak evet ama onun üstünde tarihin felsefesi, tarihin algısı nihayetinde insanın zihninde yer alabilecek bir şey. Ama bu zihnin üst düzey bir zihin olması. Zannediyorum biraz bu eksiklikler de bizde hurafelere, tarihin çarpıklaştırılmasına ve büyük milliyetçiliklere, etnik milliyetçiliklere, küçük milliyetçiliklere ve sürekli çatışmalara yol açtı. Ne dersin bu
milliyetçilik
konuda?
Milliyetçilik boyutuna gelmeden önce belki şeyden de bahsetmek lazım. Gerçi 14. yüzyılda erken dönemlerde böyle yani Osmanlı'da da şeyde de biraz İran kaynaklarında da dünya tarihini ama çoğunlukla İskender'den başlayarak çünkü İskender de Doğu'yu son derece etkilemiş bir Batılı tarih kahramanı ve şey
tabii
kişiliği ya tam efsanevi şeylerinde Doğu'nun bayıldığı sevdiği figürlerden birine tekabül ediyor.
Altın üstünde falan.
Fakat bunda da yine yani bu tarihleri de anlatırken bütün bunlar yine aynı şekilde efsane ve destan olarak kaleme geçmiş. Milliyetçiliklere geldiğimiz zaman milliyetçilik biraz daha şeyden kaynaklanan bir şey. Daha modernitenin sonu işte bu ulus devlet şeyine geçtiğimiz zaman yani Osmanlı'da da bakıyoruz, Balkanlar'da da biraz Orta Doğu'da veya şeyde de aslında bütün dini parçalanmalar birer etnik parçalanmayı da aynı zamanda içeriyor çoğunlukla. Hı hı. Ve aynı zamanda bu Osmanlı'nın tebaası olan eskiden krallık, prenslik, emirlik artık neyse onlar tekrar bir Rönesans dönemine girdikleri zaman tekrar bağımsızlık hareketlerine o zaman onlar da eski efsanelere sarılıp onları ballandırarak kendilerini övücü hale getiriyorlar ama aynı zamanda din de çoğunlukla o milliyetçiliklerin seralarını yetiştiren tam, aklimatasyon.
Evet, tam da ben orada bunu diyecektim. Yine Hegel'den devam edersem senin dediğini çok destekliyor. Yani şey, insanın her zaman Hegel'e göre biliyorsun daha üst, daha yüksek bir plenitüde, böyle bir tamamlanmaya doğru giden bir yolda olması, Spinoza'ya göre de öyle ama özellikle Hegel'e göre de öyle, hep daha mükemmele doğru gitmesi var. Şimdi galiba bir sekülerizmin yaşanmamış olması insan iradesine galiba bu kadar büyük bir tamamlanma imkanı bırakmıyor. Bu geçici, dünya geçici çünkü. Böyle bir Hegelyen perspektifle bu sefer tarihe yaklaşacak insan zihni oluşturulmuyor. Yani sen biraz evvel dedin ya, o seküle, o şey, o sera oluşuyor. Evet, aynı sera bence insan zihnini de aşağı doğru çekiyor. O zaman tarihe nasıl bakacağız? Tarihi ancak o zaman işte vaka nüvislerin şeyleriyle, efsaneleriyle, değil mi, söylenceleriyle bakacağız.
Bu tabii, yani o bütün efsanelerde de bir gerçek payı var muhakkak ama onun orantısı nedir? Nerede başlayıp nerede bitiyor? Nedir limitleri?
Bunu kim yapacak?
Onu yapacak üst düzeydeki, düşünecek, araştıracak kişiler. Efsane dediğimiz zaman mesela Köroğlu destanı, evet. Destan alıyorsun, efsanesi. Aslında Anadolu'daki, Türkiye'de bildiğimiz Köroğlu esas adını aldığı Kafkasya'daki Azerilerin de sahip çıktığı Köroğlu ile aynı kişi değil aslında. Fakat isim meşhur olduğu için o oradan gelmiş, ayrı şeyler. Ama Köroğlu'nu biraz daha deşersek Gürcistan'da da Köroğlu var, Ermenistan'da da Köroğlu var. Yani yine aynı şekilde aşık dedikleri saz ozanlarının hikayelerini okuduğu şeyler. Bu hala hani bundan 10-15 sene evveline kadar köylerde hem Ermenistan'da hem Gürcistan'da hem Azerbaycan'da dinlenen şeylerdi.
Evet, çok güzel bu ortak şeyler ortaya koydun. Burada şeye tekrar dikkat çekmek gerekiyor diye aynı fikirde olacaksın herhalde. Efsaneye karşı değiliz. Çünkü efsane nihayet bir halk kültürünün bir ürünü de olabilir. Ama efsanelerin çiğ hali tarafından yönetilmeye ve bunun tarihi gerçek gibi konulmasına galiba karşıyız, değil mi?
Tabii. Şimdi bu ulusal milliyetçi düşünceler ulus devlet hayalini kurdukları zaman bir yerde ihtiyaç duydukları yeni bir din kitaplarındaki ve diğer eskiden bilinen jenez, yaratılış oluşumun dışında bir etnik oluşum, yaratılış destanları bir yerde ortaya çıkartmak. Bunlar hepsinde aşağı yukarı çıkıyor bu destanlar. Hani Almanlardan tutun şeye kadar her yerde var bu.
Finlilere kadar.
Yani Türkiye'de de aynısı var. Balkanlarda da o var. Hepsinde bunu görüyoruz.
Her kültürün kendine göre.
Yalnız işte bunun tehlikesi bu yeni yapılan ideolojik beklentiyle yapılan efsanelerde hep kendini öne çıkarma, kendini üstün görme kısmı ağır basıyor. Bu işte uzun vadede bu ulus devletler...
Ve burada kutsaldan destek bulunuyor, değil mi?
Kutsaldan da destek
kutsal
bulunuyor.
Kutsal sanki
tabii.
Kendi şey müttefiğiymiş gibi.
Tabii. Hatta yani İslam öncesi olan veya Hristiyanlık öncesi olan şeylerde de başka kutsallıklar aynı, evet. sanki Hristiyanlıktaymış gibi, onun devamıymış gibi öne çıkarılabiliyor.
Mesela aklıma geldi, ne diyeceksin bilmem. Ben şöyle bir ayırıma hep dikkati çektim. İbrahim, yani Hazreti İbrahim diyelim, peygamber. Şimdi önce Abraham olarak Yahudilerin mitolojisinde görünüyor. Hadi dini şey yapmamak için diyelim ki dinde görünüyor. Ama aynı Abraham şeydeki, çevredeki bütün şeylerde Sümerlerden işte bilmem kime kadar şey var. Aynı Abraham geçiyor. Ve o Abraham yavaşça Müslümanlara dikkat ediyorum. Ondan sonra aynı Abraham isim olarak bütün buralarda Abraham haline dönüşüyor. Çok ilginç bir şey bu. Ve Abraham haline dönünce bir sürü halk birbirinden tamamen değişik. Yahudilerden tamamen, İslam'dan tamamen değişik halklar. Abraham'ı kendi babaları olarak, kendi büyükleri olarak benimsiyorlar. Değil mi? Burada işte onu konuşuyoruz zaten. Anadolu toprakları üzerinde, Anadolu derken Orta Doğu'ya kadar bunlar yaşanıyor. Yani bir Abraham diyor ki ben hayır diyor. ne sadece şeyin Yahudilerin peygamberiyim, ne sadece Müslümanların, ne sadece İsa'nın, aynı zamanda işte Asurların, aynı zamanda Etilerin, yani efsaneleri reddetmeden galiba Hegel'in dediği gibi aklın şeyle, büyük üstün akılla, o akılla güvenerek, çünkü başka bir şeyimiz yok. Neyimiz var ki başka?
Tabii.
Onları yeni baştan yoğurmak gerekiyor galiba.
O akılla analiz yapmadığımız zaman, o zaman ancak çıkarılacak sonuç, yani tarihten alınacak tek ders varsa o da kimsenin bir ders almadığıdır gibi. Evet. Şablonlarda sıkışmak oluyor.
Evet. Çok doğru. Yani o şablonlara indirgeniyor, ancak yani orada kalınıyor. Evet.
İşte mesela Balkanlarda da efsane açısından çok ilginç, benim dikkatimi çeken Kosova şeydi, Kosova Savaşı ile ilgili olan. Hani Osmanlı tarihinde o kadar önemli değil ama Sırplar için bir jenez, bir şey. Yani bunun başka bir önemi var, onu doğuş arkasından söyleyeceğim. Doğuş ama aynı zamanda büyük bir mağduriyet efsanesi. Yani biz Sırplar Hristiyanlık adına İslam'ı durdurmak için kendimizi feda ettik. Bir şehit bir milletiz.
Evet.
Aslında baktığımız zaman yani Halil İnalcı'nın da yani o dönemi çok iyi bilen tarihçilerin şeyinde de hani o savaşta Osmanlı ordusu yani Kosova'da Kosova Meydan Muharebesi'nde Sırp kralıyla çarpışan Osmanlı ordusunda Bulgarlar da var. Yunanlılar da var. Bizans ordusudur aynı zamanda. Bizans'ın askerleri de var. Çünkü zaten Bizans'ın isteğiyle Sırpları durdurmak için Osmanlı ilk zaten Balkanlara geçiyor. Yani sultanın da kayınbiraderi, kayınpederi aynı zamanda imparator. Evet. Onu da unutmamak lazım. Selanik'e kadar inmiş vaziyette Sırplar. Aynı zamanda Sırp prenslerinin arasında da Sırbistan tarafında olan veya Osmanlı tarafında olan prensler de var.
Evet.
Arnavutlar da aynı şekilde. Arnavut prenslerinde bir kısmı Sırplardan yana, bir kısmı Osmanlı'dan yana. Hmm. Yani o zaman Osmanlı'nın ve şeyin modern çağdaki İslam-Hristiyan çatışmasından ziyade daha bir prens savaşı, kral savaşı. Ama eğer bir ideolojik çizgi kurmak istiyorsak Papa yanlısı, Papa karşıtı diyebiliriz. Yani onun biraz daha şeyi var. İki koalisyon diyebiliriz.
Evet.
Mesela çok daha ilginç bir başka bir efsane ki buna Osmanlı da daha sonra sahip çıkıyor bir yerde. Çünkü minyatürlerde görüyoruz. O Prens Obilic'in ikinci muradı hançerleyerek öldürmesi.
Evet.
Ve yani ondan sonra kralın da Obilic'in de idam edilmeleri. Aslında büyük ihtimalle İnalcı'ya göre de onun okumalarından iki prensin savaşta öldükleri ve yani aslında berabere bir müsabaka gibi.
Bir.
Yani kimsenin tam ne kazanan ne kaybedenin tam belli olmadı ve Osmanlı'nın da Balkanlardaki hani askeri harekatlar içinde can alıcı bir önem taşıyan bir savaş da değil. Önemli ama o kadar da daha önemlileri daha sonra olacak.
Evet.
Ve öne ikinci ele veren şeyi bir başka nokta daha var aslında. Hani efsanelerin söylemediği. Yani orada bir şey döndü muhakkak. Bir dönem bir şey var ama o dönem aslında esas bir saray darbesi oluyor.
Evet.
Yıldırım Yeniçerilerin askerin sevdiği bir şey. Yıldırım Beyazıt şehzade değil. Şehzade olan öldürülüyor ve Yıldırım Beyazıt Sultan oluyor.
Evet.
Bu yani Murad'ın ölmesinden sonra. Daha sonra ne görüyoruz? Ankara Savaşı birkaç sene sonra 1402 Ankara Savaşı Timur'a karşı Osmanlı ordusundaki bütün Türkmenler Timur'un tarafına geçtiği zaman Timur'un Yıldırım Beyazıt'ın etrafını çelik bir kale
Sırplar
gibi
oluyor,
şey yapan Sırp süvarileri ve o süvarilerin başında da kayınbiraderi Prens Stefan var.
Evet.
Ve bu mesela İspanyol gözlemciler Katalan gözlemciler tarafından kayda geçmiş. Bunun hakkında bilgilerimiz ve bayağı verilerimiz var. Ve hatta Timur Lenk Sırpların cengaverliğine hayran kalıyor.
Hmm.
Yani bu Sırpları yalanlıyor. Osmanlı kaynaklarında bir yerde tam olarak şey yapmıyor. Ve bir başka bir veri daha var ilginç. Timur'dan karısıyla beraber olmak arzusunu söylediği zaman Timur'a Yıldırım Beyazıt, Timur olur ama bir şartla Müslüman olursa der. Çünkü Yıldırım Beyazıt Kosova Savaşı'nda ölen prens, Sırp prensinin kızıyla evli.
Kızıyla evli. Peki yaklaşık şey sonuna yaklaşırken peki şimdi Mesut'cum bu bu efsaneler bu topraklar üzerinde üretiliyor ve bu efsaneler yüzünden buranın halkları birbiriyle şey çatışma halinde ve nihayet burada tek düze bir şeye bir homojen bir kültüre doğru maalesef gidiliyor. Şimdi bu efsaneler, bu efsaneleri ben hemen sana soracağım ne yapalım derken ama önce aklıma bir efsane daha geldi. Birazcık bu Sırplardan, Sırpların dışında bir şeydi, bir halk alacak. Şimdi çok bilinen bir şey vardır. İkinci Beyazıt döneminde İspanya'dan kaçan veya kovulan Yahudiler tırnak içinde Osmanlı'nın büyük misafirperverliğiyle buraya kabul edilir. Şimdi ve bu efsane olarak hem Yahudilerin arasında hem de şeylerin arasında bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının o zaman Osmanlı'nın şeyinde nezdinde bu bir efsane olarak sürer. Osmanlı misafirperverdir, hoşgörülüdür. Kabul edilenler de her nedense 1000 senedir misafirdir. Bir türlü misafir konumunu bitirememiştir. Şimdi şöyle bir cümle buldum. Sultan Beyazıt şöyle diyor, yani Yahudileri kabul eden, diyor ki, İspanya'yı kastediyor, diyor ki, kendi Yahudilerini kovarak diyor, ülkesini yoksullaştıran bir yöneticiye akıllı diyebilir misiniz? Neyse ki diyor, bu sayede benim ülkem zenginleşiyor. Şimdi, yani Osmanlı Yahudi'yi bir tek, efsaneler uyarınca, efsanelerin söylediği gibi şey için kabul etmiyor. Hoşgörüsü olduğu için kabul etmiyor. İktisadi çıkarı için kabul ediyor. Onu dünyaya tanıtması için kabul ediyor.
Tabii. Bir de yani hoşgörüyü öyle fazla yüceltmeyelim. Hoşgörü öyle büyük bir meziyet değil. Hoşgörü tahammül edebilme.
Tahammül etmektir. Yani evet,
tolerans
çok doğru.
Şey değil. Yani hiç olumlu
yani
kabul
küçük
eder.
Çocuğa
göz, senin varlığına gözümü yumabilirim.
Yummak demek.
Sana tahammül edebilirim demek.
Demek. Yani o tamam. Çok doğru. Peki şimdi bu da bir efsane. Şimdi şunu gündeme taşıyalım son 5 dakikada.
Büyük ihtimalle tarihi kayda geçmiş olsa gerek ki yani belki bağlı olduğu konteksten koparılmadan görebilmek iyi olurdu ama böyle bir şeyin söylenmiş olduğu son derece gerçekçi olabilir.
Evet. Peki. Şimdi bu değişik efsaneleri zaman yettiğince ortaya koyduk. İnsan aklı, bu topraklardan şeyin geçmediğini gördük. Yani ne Voltaire geçti, ne Spinoza geçti, ne de Hegel geçti, ne de Nietzsche geçti. Peki bir üst, daha mükemmele doğru giden bir insan aklını burada tesis etmeden tarihe nasıl daha düzgün bakacağız? Nasıl daha şeysiz... seküler bir bakışla tarihi nasıl yorumlayacağız ki bu topraklar tümüyle kuraklaşmaktan, tümüyle kültürsüz kalmaktan kurtulabilsin?
Çok haklısın çünkü yani işte bu milliyetçiliğin özünde olan hakim unsuru etkin ve üstün görme eğilimi zaten zaman içinde çok kültürlü olan toplumun tamamını dışlama, ötekileştirme ve marjinalize etme hatta yani ya sev ya terk et şeyine kadar gidebilecek kadar noktalara götürebilecek. Ama sonuç olarak hem yalnızlaşmanın hem kültürsüzleşmenin hem az gelişmişliğin şeylerini hazırlıyor. Yani şeyde aldanmayalım, ekonomik gelişme ayrı bir şey, ülkenin genel gelişmesi ayrı bir şey.
Tabii.
Kültürel gelişme olmadan zenginleşme olabilir fakat olabilir. O zenginleşme bir gelişme değildir.
Tamamıyla aynı fikirdeyim. Hep savunduğum fikir tamamıyla tümüyle katılıyorum.
Onun için bu narsisist boyuttan uzaklaşmak lazım yani bir şekilde.
Galiba şey gibi biraz Flaubert'in çok sevdiğim bir cümlesi vardır. Hatta Tahir Hoca'dan öğrenmiştim onu. Şey der, bir insan Flaubert der, bir insan mahcup oldukça mağrur olur. Mağruriyeti arttıkça mahcubiyeti de artar. Galiba bizde de kültürsüzleşme arttıkça bu bir gurur falan artıyor. Yine galiba Flaubert'de
gösteriş,
gösteriş artıyor, görünme ihtiyacı artıyor.
Ve tabii kendini kanıtlama.
Kendini kanıtlamak ve tabii ama gurur aslında insanın kafasının üstünde taşınır ve küçültür. Peki tabii. Nasıl aşacağız bunları şey? İşte yani Flaubert de geçmemiş bu topraklardan. Ne yapacağız?
Geçmemiş yani ama yine buna benzer aslında keşke yani okuyucu miktarı çok fazla olup bütün eserler okunabilse. Yani bunları aşağı yukarı alt
okumanın bile artık kulaktan yapıldığı bu dönemde Flaubert'in evet. Madame Bovary'sini falan. Veya Proust'un kayıp zamanı okuyacak kaç kişi kalmıştır merak orası ediyorum. Öyle.
Yani önemli olan belki de yani duygusal, romantik tarih okumaları yerine daha çok, daha akılcı, daha işte analitik, evet. Karşılaştırmalı ve farklı kaynakları bir araya getiren analizleri görmeye ve çok boyutlu olarak olaya bakmak zorundayız. Yani bu küreselleşen dünyada dünya Türkiye'den de ibaret değil. Dünya İspanya'dan da, Fransa'dan da, Amerika'dan da, Rusya'dan da ibaret değil. Evet. Yani bir ortak bağımlılık çerçevesi var. Bunun geçmişini de iyi okumamız, anlayabilmemiz evet. lazım. Nereden, nasıl bugünlere gelindi? Muhakkak ki geçmişle ilgili belki bugün düzeltemeyeceğimiz bir sürü sorun var. Ama o sorunları bilmek önemli olan. Ve onları bir daha yaşatmamak, hayata geçirmemek. Yani bu açıdan geçmişi çok iyi bildiğimiz zaman ama farklı boyutlarıyla, farklı açılardan bakarak.
Bir tek
bakarak,
belgesel bilgi olmadan değil mi?
Yani olmadan yani.
Akılla onları kucaklayıp yeni baştan sezgi ve akılla birlikte yorumlayabilirsek. Yani
o şekilde yorumlamazsak bugünü zaten anlamamız, öyle yapmadığımızsak da bugünü anlamakta zorlanacağız. Bugünü anlamakta zorlanırsak yarınları nasıl hayal edip nasıl kuracağız?
Evet.
Yani o bakımdan tarih son derece önemli bir işlev gören ve çok şeyin dediğine çok katılıyorum. Yani Hegel'in yani çok değil üst
giderek
bir,
mükemmelleşen bir şey. İnsan aklı. Bunun için galiba biraz da Augustinyen tarih tarzından, hadi Augustinyen diyelim, teolojik tarih bakışından biraz galiba kurtulmak da gerekiyor.
Evet, bir de çok şey olmayalım. Günümüzdeki yani gençlere şeylere baktığım zaman yani bu ülkenin tarihindeki, topraklarındaki tarihin farklı geçmişler eskiye göre daha fazla okunuyor, araştırılıyor, öğrenmeye çalışıyor.
Öyle mi?
Onu görüyorum ben de. Yani bu çok uluslu ülkelerin, imparatorlukların üstüne çıkan şeylere baktığımız zaman hani değişik toplumlar aynı coğrafyayı paylaşmalarına rağmen kendi tarihlerini yazdıkları zaman ötekiler hep ikinci yokmuş gibi.
Evet.
Öyle bir yan da var. Ama onları bir araya getirdiğim zaman nerede, ne, hangi boyutta onları daha iyi görebiliyoruz.
Tamam, bitirirken galiba bütün bunları, yani Hegel yine haklı, bütün bunları bir araya getirebilecek üst akıl veya üst akıl derken ırkçılık anlamında değil ama bir plenitüt, bir kavrama, bir büyüme, bir sezgiyi büyütme anlamında bir üst akıldan
gerekiyor mutlaka. Yani yoksa aynı yanlışları
var gibi
tekrar
gerekiyor. Evet, burada zannediyorum kültür ve onun getirdiği sezgi çok önemli.
Yani ancak o kültür ve şeyle zaten o sezgi yaratılabilir ve yani o değerlerin kıymeti anlaşılabilir.
Tamam. Peki sevgili Mesut'la bugün bence çok önemli bir noktaya parmak bastık. Bu toprakların kültürel açıdan çoraklaşmasının nedenlerini görmeye çalıştık. Ve önemli sonuçlara vardık. Mesut benden her zamanki gibi daha iyimser olduğu için burada hala çıkış yolu görüyor.
Umarım Mesut doğrulanır ve umarım bütün halklar için, ama biz daha çok şu anda içinde olduğumuz, doğup büyüdüğümüz bu topraklarda umarım Mesut da aynı şeyi diler. Dileriz efsanelere, efsanelerin körüklediği kapalı milliyetçiliklere, milliyetçilerin körüklediği sonuna kadar çatışmalara isteriz ki Mesut'la beraber biraz son verilebilsin. Zannediyorum bu konuşmaların da nedeni o. Küçük bir katkımız olabilirse böyle bir sürece mutlu oluruz, değil mi Mesut?
Evet.
Peki. Teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Gelecek programda tekrar görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum herkese.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.